Ayrım 9.
Sayfa 216. Şimdiyi yaşamak. Hocam, insan içinde yaşadığı zamanı niye tam yaşayamıyor? İnsan genellikle ya geçmişin üzüntülerine dalıyor ya geleceğin kaygılarına kapılıyor evladım. O arada içinde olduğu anı tam yaşayamıyor ve ondan gerektiği gibi yararlanamıyor. Ayrıca dünün üzüntüsü ve yarının kaygısıyla beli bükülen insan bugünün sorunları karşısında yenik düşüyor. Oysa dünü ve yarını dışarıda bırakıp şimdiyi iyi değerlendirse, öylece görevini yerine getirse hem yarınını güvenceye almış hem de geçmişine güzel bir anı bırakmış olur. Bir de bugünkü işlerin hep yarını erteleyenler var. Onlara ne demeli hocam? Onlara şunu söylemeli evladım. Eğer bir işi yapmak için illa yarın olması gerekiyorsa, keramet yarındaysa hemen işe koyulmalı. Çünkü bugün de dünün yarını. Zamanı ustaca kullanmak. Ne zaman zamanı ustaca kullanabiliriz hocam? Zamanı kullanmayı bilmek insanın gelişen kişiliğinin en önemli ölçüsüdür. Uygar insan zamanı ve mekanı en verimli bir şekilde kullanmayı bilir. Yatağımızı nasıl düzeltir, temiz tutar, ilgilenirsek zamanımızı da öyle titiz bir şekilde değerlendirmeliyiz. Zamanı ustaca kullanmada 1. Kendimizi iyi tanımak, neler yapabileceğimizi bilmek. 2. Hedeflerimizi belirleyip plan ve program yapmak. 3. Programımızı bozma konusunda kendimize ve başkalarına ödün vermemek. 4. Aşkla ve şevkle çalışmak, yaptığımız işle bütünleşmek. 5. Sonuçları denetleyip programa ne derece uyduğumuzu gözden geçirmek ve öylece vakti iyi ölçebilmek, onu oya gibi işleyebilmek için zamana da zaman ayırmak lazım evladım. Zamanın şikayetçi olması. Zamanın bizden şikayetçi olması ne demek hocam? Olaylar zaman bandı içinde sıralanmıştır ve zamanı gelince olaylar dünya sahnesine çıkmaktadırlar. İşte zamanı değerlendirmek, zaman içindeki olayların anlamını bulup süzebilmek ve onlardan gerekli dersi alabilmektir. Yoksa zaman bandı içinden olaylar akıp geçer ve bizde olumlu iz bırakmazlarsa o zaman bizden şikayetçi olur evladım. Çünkü zaman boşa harcanmış, zamanın olaylar demeti içinde bize sunduğu bilgi çiçeğini alamamışızdır. Vaktiniz ölçülü, vaktiniz kıymetlidir sizin. Boşa israf etmeyiniz. Sebepsiz, sevgisiz geçecek vakitten sorumlu olacaksınız. Beyti. Sevgi her işin ve o işi yapan her gönlün gıdasıdır. En güzel sözü söylediğinizde ya da en hayırlı işi yaptığınızda gönlünüze dönüp bir bakınız. Biliniz ki çok seviyorsunuz o zaman. Beyti. Günün her saatini dün olduğundan daha iyi olabilmek için kullanmalısınız. Victor Poche. 4. Erdem. Arzularınıza hakim olunuz. Hükmetmek istiyorsanız önce kendinizi fethedin ki ana fatih odur. Aksi halde köle olursunuz. Nefsinizi kontrolden vazgeçmeyin. Beyti. Hocam, filozoflar dört dörtlük insanda cesaret, iffet, bilgelik ve adalet erdemlerinin bulunması gerektiğini söylemişlerdir. Bu görüş nereden kaynaklanıyor? İnsan kendinde bulunan üç ayrı gücün etkisi altındadır evladım. İlki akıl gücü ki insan o sayede doğruyu yanlıştan ayırt edebilir. İkincisi insanı tehlikelere karşı koruyan ve onları def etmeye yarayan gazap gücü. Üçüncüsü ise beden için gerekli şeyleri kendine çeken şehvet gücü. Yani yeme içme ve cinsellikle ilgili arzular, bedene zevk veren her türlü lezzetli şeyi kendine çekme isteği ve iştahı. İşte bilgelik veya hikmet akıl gücümüzden kaynaklanan bir erdem oluyor. Bu erdem sayesinde insan kendini bildiği gibi kendisi için neyin doğru neyin yanlış olduğunu da biliyor. İffet, şehvet duygusuyla ilgili bir erdem oluyor. Öylece insan bedensel isteklerini akla uygun ve temiz bir şekilde gideriyor. Arzularını aklıyla kontrol altında tutuyor. Cesaret ise gazaba ilişkin bir erdemdir. Bu da tehlikeli şeylere karşı insanın kendini korumasına, yiğitçe davranışlara yol açıyor. Adalet erdemi her şeyin temeli. Hocam, cesaret gazap gücünden, iffet şehvetten, bilgelik akıl gücünden türüyor. Peki adalet nereden güç alıyor? Adalet bu güçler arasındaki dirlik ve düzeni sağlıyor. Bu üç gücün aklın yönetiminde ve denetiminde, uyumlu bir beraberlik içinde, bütünün yararına çalışması adalet sayesinde gerçekleşiyor evladım. İnsan aslında hayrına olan gazap ve şehvet gücünü başıboş bırakmayarak ve onları aklın boyunduruğuna alarak, öylece yararlı ölçüler içinde tutarak kendi benliğinde adaleti sağlamış oluyor. Erdemlerin terazisi ölçülülük. Hocam, anladığım kadarıyla adalet bu üç gücün birbirinin hak çizgilerine saygılı olmalarından ve orta yolu tutturmalarından ortaya çıkan bir sonuç oluyor. Evet evladım, adaletin insanın kendi benliğindeki uygulaması olan ölçülülük, güçler arasındaki dengeyi kuruyor ve onu her türlü aşırılığa karşı koruyor. Her erdem güçlerin orta yerinde yer alıyor ve ancak o ölçü içinde yararlı oluyor. İnsanın orta yoldan ayrılması, ölçünün aza, tefrit veya çoğa, ifrat, doğru, aşırılığa kaçması, adalet terazisini bozuyor ve ortadaki erdemin, faziletin iki ucunda iki erdemsizliğin, reziletin çıkmasına yol açıyor. Orta yol. Orta yoldan ayrılıp ölçünün dışına çıkılınca, azda veya çokta aşırılığa kaçınca bir erdem nasıl oluyor da iki erdemsizlik doğuruyor? Örnek vererek açıklar mısınız hocam? Terazi bilindiği gibi adaleti simgeler. Terazinin iki kefesindeki ağırlık eşit olduğunda ibre tam ortada durur ve tartı adil olur. İbrenin sağa veya sola doğru sapması tartıda hile olduğunu gösterir. Aynı bunun gibi erdemlerde azı veya çoğu zararlı olacak güçlerin adalet terazisinde dengelenmiş ve yararlı ölçüye çekilmiş halidir. Örneğin gazap gücü insanı tehlikelere karşı korumayı amaçlayan bir savunma içgüdüsüdür. Gazap gücünün orta hali ölçülüsü cesarettir. Bunun fazlası hiddet, azı korkaklıktır. Her ikisi de insana zarar verir. Bedene yararlı, zevk verici şeyleri kendine çeken şehvet arzusu makul bir ölçüde olursa iffet erdemini vurgular. Azı gevşeklik, çoğu açgözlülük veya safahattir. Verme eylemi kendi başına ne iyi ne kötüdür. Ölçülü verme iyiliğe girer ve cömertlik denilen erdemi isimlendirir. Ölçüyü kaçırıp fazla verdiğinizde israf ya da savurganlık, vermemeniz gereken yerde eli sıkı davrandığımızda ise cimrilik olur. Çok ilginç, iki kötülüğün tam ortası bir erdem oluyor. Erdemin ölçüsü aza veya çoğa bozulduğunda o erdem yozlaşıyor, bundan iki erdemsizlik çıkıyor. Çok güzel özetledin evladım. Gerçek cesaret. Hocam, gereksiz bir atılganlık, tehlikeye düşüncesizce ve aceleyle atılma anlamında cüretkarlıkla cesareti birbirine karıştırmamak gerek değil mi? Evet, cesaret neden korkulup neden korkulmayacağına, neyin göğüslenmeye değer olup neden sakınılmasının iyi olacağına ilişkin bir bilgidir. Cesur asker hayatını gözden çıkarırken bunu yurdunu savunmak, çoluğunun çocuğunun geleceğini kurtarmak veya idealini gerçekleştirmek için, yani daha yüce bir değer uğruna yapar. Daha büyük bir kayba uğramamak için daha küçük bir kaybı göze alır. Demek ki yiğitlik kendinden daha yüce bir değere inanmayı ve o uğurda korkusuzca davranmayı gerektirir. Öyleyse gerçek cesaret uzun vadede neden daha çok, neden daha az korkmak gerektiğine, neyin daha çok, neyin daha az tehlikeli olduğuna bağlı olarak bir hesap yapmayı ve ölçüp biçmeyi içerir. Neyin iyi, neyin kötü olduğuna ilişkin bilgiye sahip olmaksızın bu değer biçme doğru bir şekilde yapılamayacağından cesur insan aynı zamanda bilge insan olmak zorundadır. Erdemlerin efendisi bilgelik. Erdemleri belli bir ölçü içinde tutan, davranışları yöneten akıl olduğuna, akla da bilgi yol gösterdiğine göre bilgelik en önemli erdem oluyor galiba. Evet, bilgelik erdemlerin efendisidir. Bilgelik deyince insanın kendini bilmesini, yaşam yolunda yürürken neyi yapıp nelerden sakınması gerektiğine ilişkin bilgiye sahip olmasını anlıyoruz. İnsanı bilge yapan, onu iyi ve mutlu kılan, ihtiyaçlarını karşılayan, kendi doğasını gerçekleştirmesini ve görevini yerine getirmesini sağlayan bilgidir. O nedenle kendinin dışındaki şeyleri bilene bilgin, kendini bilene ise bilge denir evladım. Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen ise akıllıdır. Lao Tse, size hakikatin, yalanın ölçeğini getirdik. İşte buna şükredin. Beyti, onur erdemin armağanıdır. Cicero, gönüllerdir onun yeri. Varlığına ve birliğine andolsun ki onun yeri gönüllerdir. Pek yazık kötülere. Onlar gönüllerini arıtmazlar da her zaman yalnız kalırlar ortada. Ve onların gideceği yer de yalnızların yeridir. Beyti, tedbirin bütün çeşitleri arasında gerçek mutluluğa en çok engel olan sevgide tedbirdir. Seviniz, sevileceksiniz. Sevmeyen sevilmez. İnsanlar sevilmek istemeden sevenleri severler. Sevilmek için gösterilebilecek tek çaba sevmek çabasıdır. Bütün gücümüzle alabildiğine duygularımızın her zerresini bütünleyerek seviniz. Bertrand Russell. Tanrı'ya benzeme yolu. Onun gazabı şiddetlidir. Onun merhameti sonsuzdur ve ona eş olmaz. Beyti, onun şanı yücedir, o ebes iş yapmaz, o sizi sever ve bağışlar, siz birbirinizi seviniz, bağışlayınız. Beyti, Hastalık, ihtiyarlık ve ölüm herkesin başında. Geniş halk kitleleri yoksulluk ve sefalet içinde. Zenginler can sıkıntısı çekiyor, bunalıma düşüyor. Yani maddi refah da insanı mutlu etmeye yetmiyor. Bu durum ve görünüm insanda acıma duygusu uyandırıyor. Burada merhamet insanın acısına ve yarasına karşı nasıl bir merhem oluyor hocam? Söylediğin gibi dünya çetin sınavlarla dolu bir yer. Her birimiz derece derece zorluklarla, sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla her birimiz diğerimizin anlayışına ve yardımına muhtacız. İşte merhamet karşımızdakinin acısını anlama, onun üzüntüsünü paylaşma yönüyle bizi bir başkasıyla, sevgiyle özdeşleştiriyor, bir ediyor. Sonra da karşımızdakini azaptan kurtarmak için bizi harekete geçirerek iyilik ve yardıma yönelmede kamçılayıcı bir güç oluyor. Öylece yaraları sarmaya yol açıyor evladım. Merhamet. Buna göre merhameti nasıl tanımlayabiliriz hocam? Merhamet, birinin acısına katılıp onu o acıdan kurtarmak üzere ona yardım etme isteği ve eylemidir evladım. Merhamet önce içe dönük bir çalışma olarak düşünce ve hayal gücümüzü işleterek karşımızdakinin halini anlamamızı, onun duygusuna ortak olmamızı sağlıyor. Dışa dönük bir çalışma olarak da karşımızdakinin acısını azaltma veya ortadan kaldırma yönünde iyiliğe ve yardıma yol açıyor. Merhametteki keder. Hocam, daha önceki bir konuşmamızda bizde keder uyandıran şeyler iyi değildir demiştik. Merhamet bir başkasının üzüntüsünü paylaşmak, o yüzden kederlenmek olduğuna göre ne yönden elde edilmesi gereken bir erdem oluyor? Merhamet başkasının acısına katılma, ondan dolayı kederlenme yönüyle salt bu kadarla kalırsa kendi başına iyi değildir. Ancak insanı iyilik yönünde harekete geçirdiği, yardıma yol açtığı için akla uygun ve her iki taraf için de yararlı bir erdemdir evladım. Yalnız şurası çok önemli. Merhametteki üzüntü insanı yardım için harekete geçirecek dozda olmalı. Merhametten maraz doğar sözü herhalde acımanın bu keder verici yönü için söylenmiş olsa gerek. Evet, bir başkasının acısına sadece ve kuru kuruya üzülmek soruna çözüm getirmez. Üstelik yardıma yol açmayan bir üzüntü insanı iyice dondurur, büsbütün felç eder. Onu hem başkası hem kendisi için yararsız hale getirir ve sonunda hastalığa sebep olur. Merhametteki üzüntü dozu bizi yardım etme yönünde ateşleyip yararlı olurken, buradaki aşırı üzüntü insanı yakar, kavurur ve zararlı olur. Yemeği pişirecek kadar ateş yararlı ve gereklidir. Fazlası yemeği yakar ve yenemez hale getirir. Sevgi ve merhamet. Merhametteki üzüntünün yardıma yol açması nereden kaynaklanıyor hocam? Sevgiden ve Yaradan'ın tükenmez sevgisinden şüphesiz. İnsan bir başkasını sevdiği, onu kendi gibi bildiği zaman onunla özdeşleşir. Aradaki sınırlar kalkar. Aslında sen osun, o da sen sözü yaşanan bir gerçekliğe dönüşür. Tamam. O zaman başkasının üzüntüsü bize gözyaşı olur ve bizi kedere sebep olan durumu ortadan kaldırmak için harekete geçirir. Yani benzerimiz ve kardeşimiz olarak gördüğümüz birinin acısı bizi de üzer. O yüzden hem onu hem de dolayısıyla kendimizi kederden kurtarmak için harekete geçer, derde derman olmaya çalışırız evladım. Merhamet merhemi yaraları iyileştirir. Hocam, merhameti iyice gözler önüne seren çarpıcı bir örnek verebilir misiniz? Evet evladım, kayayı delip çıkan ot misali bazen en sert, zor koşullarda bile insanca duygular yeşerebilir ve insanda tanrısal olan taraf kendini gösterebilir. Tıpkı Çanakkale Savaşı'nda bir düşman subayının yaşadığı olay gibi. Kendi ağzından dinleyelim. Top başında bekliyordum. Birden müthiş bir patlama oldu. Havaya fırladım ve sonra kendimi denizin buz gibi sularında buldum. Mayına çarpmıştık. Gemimiz batıyordu. Yüzerek kıyıya çıkmaktan başka kurtuluş çaresi yoktu. Kıyı uzak değildi. Ancak sağ bacağım yaralı olduğundan kan kaybediyordum. Gücümü sonuna kadar sarf ederek sahile yüzmeye başladım. Karaya ayak atmak üzereyken pantolonumun kan ile dolu olduğunu fark ettim. Halsiz ve bitkindim. Öyleyken güçlükle kendimi karaya çıkarabildim. Bir de ne göreyim? Tüfeğine süngüsünü takmış bir Türk askeri koşarak bana doğru geliyor. Parmağımı oynatacak takatim yok. Artık her şeyin bittiğini düşünerek gözlerimi kapatıp acı sonumu beklemeye başladım. Süngünün sırtımdan girip göğsümden çıkmasını beklerken Türk askeri yanıma yaklaştı, yere diz çöktü, cebinden çıkardığı sargı beziyle yaramı sardı. Kaputunu çıkardı, titreyen bedenimi onunla örttü. Koluma girerek mermi yağmuru altında beni siperine götürdü. Orada bana sıcak çay ikram etti. Kendime geldim ve insanlar ölse bile insanlığın ölmediğine kendi adıma tanık oldum. İşte evladım, merhamet savaşta bile insana insan olduğunu hatırlatır ve Thank you. İşte evladım, merhamet savaşta bile insana insan olduğunu hatırlatır ve onu zor durumdaki benzerine el uzatmaya, yardım etmeye çağırır. Bağışlama. Merhametin yanı sıra bağışlama da kutsal bir duygu, tanrıca bir iş değil mi hocam? Öyle gerçekten. Bağışlama bir yönüyle kendinde olan bir şeyi başkasına yardım ve iyilik için onu tamamen gözden çıkarırcasına karşılıksız verme eylemidir. Bir başka yönüyle bağışlama, kötü bir davranışı görmezden gelerek olmamış gibi sayarak ceza vermekten vazgeçme, suç bağışlama biçiminde bir affetme eylemidir. Bağışlamada borçlunun borcunu silmek gibi birinden olan hakkımızı istememek veya birine hak ettiği cezayı vermekten vazgeçmek gibi bir ruh soyluluğu ve cömertliği vardır. Bütün bu yönleriyle bağışlama, insanı Tanrı'ya en çok yaklaştıran ve ona benzeten bir davranıştır evladım. Tanrıca bir iş. Hocam, bağışlama adaleti aşan daha yüce bir duygu oluyor galiba. Evet, bir kötülüğü cezalandırma, birinde olan alacağımızı isteme hakkı, adalet gereği insana verilmiş. Ancak bağışlamanın daha da yüce bir davranış olduğu ve Tanrı tarafından ödüllendirileceği de bildirilmiş. Gerçekten biz adaletin bize tanıdığı haktan vazgeçip affetmekle Tanrı gibi davranmış ve o kutsal duyguyu yaşamakla en büyük ödülü almış oluyoruz. Bağışlama Tanrı'nın sonsuz merhametinin ve tükenmez sevgisinin doğal sonucu oluyor diyebilir miyiz hocam? Evet, onun sonsuz sevgisi ve tükenmez merhameti bağışlayıcılığını da birlikte getiriyor. Yaradan'ın bağışlayıcılığı, vericilik ve affedicilik olarak yarattıkları üzerinde sürekli bir şekilde işliyor. Eğer onun bağışlayıcılığı olmasaydı hemen herkes günahlarının yükü altında ezilirdi. Onun bağışlaması ve bize yeniden yol çizmesi sayesinde hafifler de yeniden yürümeye güç buluruz kendimizde. Nitekim kutsal kitaplarda Tanrı'nın rahmetinin gazabını geçtiği bildirilmiştir. Beyti Dost, onun gazabı şiddetlidir dedikten sonra onun merhameti sonsuzdur diye devam ediyor. Ve öylesine geniş kapsamlı merhametin ancak Tanrı'ya özgü olabileceğine değinerek ve ona eş olmaz diye bitiriyor. Bağışlamayı öğrenme. Bağışlamayı nasıl öğrenebiliriz hocam? Önce Tanrı'ya inanmak ve sonra ona giden yolda ona benzememiz gerektiğini bilmemiz lazım. Ve onun bağışlayıcılığını düşünüp önümüze çıkan bağışlama fırsatlarını o yönde değerlendirmeli, kendimizi affetmeye alıştırmalıyız. Ayrıca bağışlanmayı hak etmek için bağışlamalıyız. Bunun için insanları evladımız gibi görüp sevmeye çalışmalı, yargılamak yerine anlamaya ağırlık vermeliyiz. Ve karşımızdakini kendi şartlarında düşünmeliyiz. Öylece incinip kırılmamayı, küsüp darılmamayı öğrenerek benliğimizden kurtulmalıyız. Bağışlama yoluyla hem kendimizi yüceltmiş hem de karşımızdakinin yüreğini yumuşatmış, ona da kendini düzeltme şansı tanımış oluruz evladım. Bunu başarabilmek benlikten, gururdan, dolayısıyla tüm olumsuz duygulardan kurtulmayı gerektiriyor değil mi hocam? Bağışlama benliğimizi yenmemize yol açtığı gibi geçmişin olumsuz yükünden kurtulmamızı da sağlar ve yeniden doğmuşçasına içimizi tazeler evladım. Ama bu söylenildiği kadar kolay bir iş değil. Bağışlama yapılan kötülüğü tamamıyla unutmaktır. Yoksa baltayı toprağa gömüp sapını dışarıda bırakmak değil. Hocam, insan için içinde hiç iz bırakmayan tanrıca bir bağışlama olası mı? Değil galiba. O yüzden insan ilişkilerinde dikkatli olmak, incitmemeye özen göstermek gerek. İnsan bağışlasa da içinde gene de bir ukde kırıntı kalır mutlaka. Onun için öyle yaşamalıyız ki Beyti Dost'un dediği gibi birbirimizi bağışlamak için mesele olmasın. Çünkü gerçek bağışlayıcı yalnız odur evladım. Fedakarlık. Sevgiyi güzel yapan şeylerden biri de onda fedakarca bir veriş olması. Nedir fedakarlık hocam? Fedakarlık, değerini bilip saygı duyduğumuz ve saygı duyduğumuz için sevdiğimiz bir şey uğruna hiç karşılık beklemeksizin kendi ihtiyaç sınırlarımızı zorlayarak, gerekirse hepten gözden çıkararak bizde olan her şeyi, malımızı, kanımızı ve canımızı verebilmek yiğitliğidir evladım. Fedakarlık iyiliği aşar. O zaman fedakarlık iyilikten de fazla bir şey oluyor değil mi hocam? Evet evladım, iyilik ihtiyacımızdan arta kalanı, ihtiyacı olana, ihtiyacı kadar vermektir. Fedakarlık ise kendi ihtiyacı olan bir şeyi, ihtiyacı olan bir başkasına vermek, onu kendimize yey tutmak, kendimizi zorlayarak zorda olanı kurtarmaktır. Fedakarlık karşılık beklemeden verebilmek, önce sen diyebilmek, hayatını ve her şeyi sevdiğimiz kimseyi kurtarmak için feda etmeye hazır olmaktır evladım. Sevgi ve saygı fedakarlığa yol açar. Fedakarlığın sevgi ve saygıyla ilişkisini nasıl açıklayabiliriz hocam? İnsan en çok sevdiği, değer verip saygı duyduğu bir şey uğruna özveride bulunabilir evladım. Saygıda akıl düzeyinde bir değer biçme ve beğenme, sevgide ise benimseme, bağlanma ve bir gönül alışverişi ağırlık kazanır. Akılla gönül bir olduğunda, bir başka deyişle saygıyla sevgiyi öğrendiğimizde, fedakarlık doğal bir davranış olur ve görev haline alır. Sevgide özveri vardır. Sevgi ve saygı arasında en ortak nokta fedakarlık ve sabırdır. Beyti. Biriniz diğerinizde suç arıyorsa önce kendi ilk suçuna baksın. Onu bulduğu zaman karşısındakini affedecektir. Beyti. Yalnız büyük insanlar affetmeyi bilirler. Rove. Sayfa 234. Sabır bastonu. İnanarak sabredenler ulaşacaklardandır. Beyti. Sabır tembellik değil, yıkıcılığa yılmadan mağlup olmamaktır aslında. Beyti. Dünya yaşamı meşakkatli. Hayat yolu genelde yokuş, yorucu, güçlüklerle ve engellerle dolu. Bizi Tanrı'dan ayıran, perdeleyen şeyleri aşıp geçmek, idrakimizin kabuklarını kırmak, erdirici bir sır olarak ıstırap gerçeğinde gizli. Öyleyse yüce bir amaç uğruna ıstıraba katlanmak, yolumuzda düşmeden ve sürçmeden yürüyebilmek için sabır bastonuna dayanmamız gerek. Bize bu değerli tanrısal desteğimizden, sabırdan söz eder misiniz hocam? Sabır, erişebileceğimize inandığımız bir hedefe varmak için usulünce çalışıp çabalamak, geçirilmesi gereken süreyi telaşsız beklemek, yoldan çıkartıcı etkilere karşı direnebilmek, o sırada karşılaşılacak zorluk ve sıkıntılara şikayetsiz şekilde katlanabilmektir evladım. Sabrı analiz ettiğimizde onda önce sonuca ulaşma inancı ve azmini görüyoruz. Çünkü ancak inanarak sabredenler sonuca ulaşabilirler. İkinci olarak çalışmaları usulünce yapmak gerekir. Sabırdaki üçüncü öge ise her konuda sonuca ulaşmak için belli bir sürenin geçmesi gerektiğini bilerek o süreyi çalışma içinde ve telaşsız beklemektir. Dördüncüsü bizi yoldan saptırıcı, baştan çıkartıcı etkilere karşı direnebilmek, vesvese verenin bize aşıladığı kuşku, umutsuzluk, cesaretsizlik gibi yıkıcı etkilere kapılmadan karşı koyabilme gücünü gösterebilmektir. Sonuncusu da hedefe giden yolda karşılaşacağımız sıkıntı ve zorlukları hamama giren terler hesabı yolun gereği sayarak ve anlamını kavrayarak çalışmak, onlara şikayetsiz katlanmaktır. Sabır işte böyle anlaşılıp uygulanırsa insanı hedefe ulaştıran, zafere eriştiren bir anahtar olur evladım. Aktif sabır. Bu tanıma göre sabır, başımıza gelenlere kuru kuruya katlanmak, durgun, donuk ve hareketsiz kalmak şeklinde pasif bir bekleyiş olmuyor değil mi hocam? Evet evladım, sabır hareketsiz durmanın, donuk kalmanın ve tembelce bir bekleyişin tam tersidir. Sabır eğitimle elde edilen bir iç disiplinin ve kazanılan bir kudretin belirtisidir aslında. Sabırsızlığın kaynağı. Sabırsızlık daha çok nereden kaynaklanıyor hocam? Sabırsızlık acele ederek bir anda çok şey istemektir evladım. Bu da her şeyin zaman içinde bir süreç içinde oluştuğunu, oluşumun yasalarını bilmemekten kaynaklanır. O yüzden sonuca bir an önce ve erken varmak isteyenler yarı yolda kalırlar ve işin sonundaki hayrı göremezler. Demek ki sabrın anlamı işin sonunu önceden görebilmek, sabırsızlık ise işin sonunu göremeyecek kadar kısa görüşlü olmaktır. Yabancı bir dili öğrenmek isteyen, ilk başta hevesle işe girişir. Ne var ki kısa zamanda bülbül gibi konuşmayı beklemektedir. Bu gerçekleşmeyince de çalışmayı yarıda bırakır. Çünkü o kadar zamanın bir dil öğrenmeye yetmeyeceğini, öğrenmenin adım adım ilerleyen bir süreç olduğunu bilmemekte, yani doğru sabretmemektedir. Diğer yandan hamile bir kadın hiç acele etmeden sabır ve sükunetle bebeğini doğurmayı beklemektedir. Sağlıklı, güzel, akıllı bir çocuk dünyaya getireceği inancıyla isteyerek gebe kalmıştır. Belli bir süre, 9-10 ay geçmesi gerektiğini bilmektedir. Anne olmanın mutluluğuna ermek için bedenin bozulması, ağırlaşması, mide bulantıları, kusma gibi hamilelik sıkıntılarını bile bile ve seve seve göze almıştır. O arada gebeliğin iyi geçmesi ve normal bir doğum için sağlığına özen gösterir, iyi beslenir, içki, sigara gibi zararlı maddelerden kaçınır, yürüyüşlere çıkar, hamilelik jimnastikleri yapar. Öylece bu hareketli ve bereketli sabrın sonunda evladına kavuşur, anne olur. Sabrın koruyuculuğu. Sabır bizi aklın kontrolünden çıkararak insan ilişkilerinde kazalara sebep olmaktan da korur mu hocam? Elbette, olumsuz etkilere direnme yönüyle sabrı bir otomobilin fren tertibatına benzetebiliriz. O şekilde tehlikeli virajlarda hız keserek, gerekli yerlerde frene basıp durarak kazalardan korunabilir, daha dikkatli ve temkinli yol alabiliriz. Sabır insana en başta kendinden, kendi hiddetine yenilmekten korur evladım. Vaktiyle bilgi edinmek isteyen biri evinden de yurdundan da ayrılır. Diğer diğer dolaşır, birçok bilginden ders alır. 20 yıl sonra kendi de bilgin olduğuna karar verir. Yurduna ve evine dönmek üzere yola çıkar. Yaşlı bir bilgenin evinde konuk olur. Yaşlı bilge ona nereden gelip nereye gittiğini sorar. O da 20 yıldan beri gurbet elde ilim elde etmek için uğraştığını ve şimdi ise evine döndüğünü söyler. Yaşlı bilge bunun üzerine ona bunca yıl ne öğrendin der. O da din ve hukukla ilgili bir hayli bilgi diye cevap verir. Yaşlı bilge pek güzel der ve devam eder. Eğer benim yanımda bana 2 sene hizmet edersen sana bir ilim de ben öğretirim der. 20 yılını bilgiye adamış olan yolcu yine bilgi uğruna 2 yıl daha kalmayı ve ihtiyara hizmet etmeyi kabul eder. 2. yılın sonunda yaşlı bilge bilgi isteklisi yabancıyı yanına çağırarak hizmetleri için teşekkür eder ve sana vermeyi vaat ettiğim ilim sabırdır der. 2 yıllık hizmetin karşılığı olarak ihtiyarın onu bir kelimeyle savmasına kızan yabancının yüzü asılır, canı sıkılır. Biraz kırgın olarak ihtiyara veda edip yola koyulur. Günlerce yol alır. Bir gece geç vakit evine varınca içeriden bir takım gülüşmeler, konuşmalar işitir. Bu neyin nesidir diye merak edip pencereye tırmanır. İçeriği gözetlediğinde ise hanımının genç bir adamla diz dize oturduğunu, gülüşüp konuştuğunu görür. Hiddetinden gözleri kararır, kan tepesine çıkar. Hemen belinden tabancasını çekip sözüm ona namusunu temizlemek ister. O anda 2 senelik zahmetine karşılık öğrendiği sabır gelir aklına. Olayı daha iyi anlamak, serin kanlılıkla karar verebilmek için pencereden iner, kapıyı çalar. İçeride gördüğü genç kimsin diye sorar. O da aç kapıyı, ben bu evin eski sahibiyim der ve içeriden hanımı vay oğlum çabuk kapıyı aç baban geldi diye seslenir. Ve adam o gencin hamile bıraktığı karısından olan oğlu olduğunu anlar. Siniri yatışır ve sıcak aile yuvasına kavuşur. Sabır onu hiddetine uymaktan ve büyük bir hata işlemekten korur. Ve bu olaydan sonra onu sabrı öğreten yaşlı bilgeyi her zaman hayırla anar. İşte sabır bu tek kelimelik bilgi o denli önemlidir evladım. Sabırda katlanma ve direnme. Sabırda sıkıntılara ve zorluklara katlanarak sonunda onun meyvesini yemek var. Hamile kadının anne olmak için hamilelik sıkıntılarını göze alması gibi. Bir de o anda hoşa giden, insana zevk veren şeylere direnmekle sonunda hayal kırıklığına uğramaktan korunmak var. Keyif verici maddelere, eğlenceye düşkünlük gibi. Ne dersiniz hocam? Sabrın 2 yönünü, zora dayanma ve zevke direnme gücünü iyi kavramışsın evladım. Gerçekten birincisi bir zorluğa sonucundaki hayır için hiç şikayetsiz katlanmaktır. Acı ilacın hastalığımızı iyi etmesi gibi. İkincisi başlangıçta insana hoş gelen, zevk veren ama sonunda pişmanlık ve acı duyacağımız şeylere karşı direnebilmektir. Keyif verici maddelerin zararlı etkilerinden korunmak gibi. Böylece insan sabır sayesinde sonundaki hayır için bazı sıkıntıları göze alabilir ve yine sonunda zarara yol açacak zevklerden kendisini koruyabilir evladım. Belalara sabır. Hocam başımıza gelen musibetlere, belalara sabır, sabrın en zor olanı galiba. Evet, musibet insanın kendi elinin kazancıdır. Yani yaptığı yanlışların sonuçlarıyla karşılaşmasıdır. Nitekim atalarımız bir musibet bin nasihatten evladır demişlerdir. Burada yapılacak en doğru davranış sabır içinde insanın attığı yanlış adımların sonuçlarını görerek onlardan ders almasıdır. Diğer felaket ve belalar içinde doğru tutum insanın her şeyin Tanrı'dan ve hayrımıza olduğunu bilmesi, hayrı anlamak için düşünmesi, aklının henüz ermediği yerde ise sabrına dayanıp inancına ve teslimiyetine sığınmasıdır evladım. Sabırdaki ortak payda. Bütün dayanmalarda, direnmelerde, katlanıp sabretmelerde ortak payda nedir hocam? Hepsinin temelinde her şeyin ondan ve hayrımıza olduğu, onun abes iş yapmadığı, kimseye taşıyamayacağı yükü vermediği bilgisi vardır evladım. İşte işin sonundaki hayrı görebilmek için başta sabretmeliyiz. Ancak sabrederek sonundaki hayrı görür, şükrederiz. Öyleyse gelecekte şükretmek için şimdi sabretmeliyiz evladım. Sabrı becermek. İnsan neden sabrı beceremez hocam? Çünkü insan çabuk bıkar. Tıynetinde bu vardır. Aynı olayların değişmeden sürüp gitmesini kanıksar. Heyecanı solar, hevesi söner. Eğer doğru sabrı becerirse hem kendini değiştirerek yükselir hem de her şeydeki değişimi fark eder. Başta bulduğunu emekle ve olumlu yönde çabayla değiştirerek güzelleştirir, yeniler. Öylece Yunus Emre'nin dediği "Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası?" sözünün sırrına erer. Hayatın tanrısal ritmiyle birlikte değişenler hiç eskimezler, her dem taze kalırlar evladım. Sabrın kazancı. İnsan yaptığı işten kazanç sağlamak ister. Sabır insana neler kazandırır hocam? Hangi konuda olursa olsun sabır insanı sonuca ve zafere ulaştırır. Sabreden derviş muradına ermiş demişler. Sabır insana harekete geçmeden önce durup düşünme alışkanlığı kazandırır. Hedefe ulaşana kadar geçirdiği deneyler, yaptığı çalışmalarla insan birçok bilgi ve beceri elde eder. Karşılaştığı zorluklar dayanma gücünü artırır. Dikkatli ve temkinli olmayı sağlar. İnanç, umut ve cesareti besler. Her işi vaktinde yapmayı öğretir. Eline, diline, beline egemen olma ve vesvese verene uymama yönünde insanı eğiterek ona güç kazandırır evladım. Sabır bir kudrettir. O zaman sabır başlı başına bir kudrettir diyebilir miyiz hocam? Elbette sabır bir sürü iç ve dış mücadeleden sonra çaba ile, eğitim ile elde edilen bir kudrettir. Bir işi sürekli ve inançla yürütebilmek, arzulara hakim olabilmek, hiddetini dizginleyebilmek, dıştan gelen saldırılara ve baştan çıkarıcı etkilere direnebilmek güçlü bir insanın harcıdır ancak. Sabır eğitimi. Sabır öğrenilebilir mi hocam? Evet evladım, her şey gibi sabır da öğrenilebilir ve öğrenilmelidir de. Sabırlı ve bilgili birinin eğitiminde uygulamalar yaparak, kendini iyi ve doğru olanı yapmaya, kötü ve zararlı olandan sakınmaya alıştırarak, dayanma gücünü artırarak, sabırlı olanlara özenerek insan, günün birinde kendi de sabır kudretini kuşanabilir.